kainatı keşfeden ve Kur'an-ı Hakim'in mühim bir tılsımını halleden. Yani elif dediği bene, ben, gurur, enaniyet dediğimiz, benlik dediğimiz, nefis dediğimiz değişik manalar vermişler İslam alimleri. Elif de uzun ve dik olunca biraz gurur ve enaniyeti temsil ediyor. Ene'yi elif olarak tabir ve tarif ediyor üstadımız, simgeliyor. Zerre de kainatın parçalanmayan en küçük yapı taşı. Atomlardan da küçük. Biz bunu eserin partikülleri diyebiliriz. Üstad Hazretleri ene'yi çözmekte Kur'an'ın tılsımını, zerreyi çözmekte kainatın tılsımını açıyor. Bir elif bir nokta demesi, elif enaniyeti temsil ediyor. Nokta da zerreyi temsil ediyor. Enaniyet mevzunu bazı zamanlarda, belki burada da okumuşuzdur. İki maksadın, birinci maksadı enenin mahiyeti neticesinden, ikincisi de zerrenin hareket ve vazifesinden bahseder. Ene çözüldüğü zaman insan açılır, insan çözülür, insan alemi bulutlardan kurtulur, onun hidayet güneşi inkişaf eder. Zerre çözüldüğü zaman da, zerrenin yani harekatı ve vazifesi anlaşıldığı zaman da materyalistlerin veya maddecilerin, maddiyumların bataklığı kurumuş oluyor yani. Biri alemde, diğeri insanda. Çözülmeye muhtaç iki tane muamma. Ene çözülünce insan açılıyor. İnsanın vazifesi, mahiyeti keşfediliyor. Zerre çözülmekle kainattaki sırlar veya diyelim kainatın Allah'a delil ve bürhan olmasının kapıları açılıyor. Üstad Hazretleri ikisini de halletmiş. Biz ikinci mebhasından inşallah okuyacağız. Evet, ikinci mebhas zerratın harekatındaki vazifelere, hikmetlere küçük bir işarettir. Her şeyin bir vazifesi, yaratılış gayesi olduğu gibi. Zerratın da, zerrat, tekrar edelim, maddenin parçalanmayan en küçük yapı taşıdır. Önceden buna atom diyorlardı. Atom parçalanıyor artık. O da mürekkep. Terkip edilmiş. Elektronlar da parçalanıyor. Onlar da mürekkep. Maddenin parçalanmayan en küçük yapı taşı esirin partikülüdür. Allah esirden bu alemi yaratmış, halketmiş. Esiri cevahiri ferde kalbetmiş, yani atoma kalbetmiş. Atomlardan işte diğer eşyayı, elementleri, hücreleri yaratıyor. Dolayısıyla bütün mahlukatın mayası, esası, aslı, benim arşım su üzerinedir diye Kur'an'da beyan edilen sudan maksat madde-i esiriyedir. Madde-i esiriyle manayla madde arasında geçit teşkil eder. Esirde teşkilat başlayınca atomlar meydana geliyor. Atomlardan da Allah bu alemi tanzip etmiş, tertip etmiş ve yaratmış. Üstad esiri Arapça telif ettiği İşaretül İcaz eserinde anlatıyor. Oraya fazla girmeyeceğiz. Fakat burada işte o esirin partiküllerinden veya zerratın üstad muntazam ve hikmetli harekatından bahsedecek. Evet, akılları gözlerine sukut etmiş. Akılları gözlerine sukut etmiş. Aklen bakmak ayrıdır. Gözlen bakmak ayrıdır. Göz eşyayı görür. Akıl onun arkasında ustayı görür, ustayı keşfeder. Bir adamın aklı gözüne inmişse, gözünün görmediğine yani inanmıyorsa ustayı inkar edebilir. Bugünkü materyalistler ustayı eşyanın içerisinde arıyorlar. Tabiatın içerisinde, sanatın içinde ustayı bulmak istiyorlar ki bu mümkün değildir. İşte akılları gözlerine sukut etmiş maddiyunların, yani maddeye tapanların. Eskiden putlara taparlarmış. Şimdi putların maddesine tapıyorlar. Aynı mantık. Şimdi elementlere tapıyorlar, atomlara tapıyorlar. Yani zerratı, atomları veya diyelim maddenin en küçük yapı taşına ezeliyet veriyorlar. Eskiler ise, bizim tenkit ettiğimiz eski cahil insanlar, atomlardan meydana gelmiş heykellere tapıyorlardı. Ne farkı var ki yani? Değil mi? Bunlar onun küçüğüne, onlar da bunun mürekkep haline tapıyorlar. Mantık gene aynı. Yine onlarınki müşekkel, korkunç, ürpertiş şekli olan birer heykel. Burada o da yok yani. İşte Üstad Hazretleri bu mükemmel, harika zerratın harekatının ve vazifelerinin nereden, nasıl, kim tarafından tazim edildiğini bulamayanlar ve bilemeyenler diyor. Onlardaki güzelliği zerrata vermişler, alemde boğulmuşlar. Kalplerini, akıllarını mahvetmişler, çürütmüşler diyor yani. Evet, akılları gözlerine sukut etmiş maddiyunların hikmetsiz hikmetleri. Evet, fenni anlatıyorlar, hikmet yok ama hikmet diye nazara veriyorlar. Şimdi hepimiz işte mutlaka ilkokul, ortaokulu okumuş, liseyi okumuşuz. İçimizde üniversite mezunları var, ihtisas sahibi kardeşlerimiz var. Şimdi bir talebe, bir öğrenci bir kökü incelese bütün kökleri incelemiş midir? Evet. Bir kök hangi kaideye tabiyse değil mi? Bütün kökler aynı kaideye tabidir. Bir gövdeyi bilen bütün gövdeler hakkında fikir sahibidir. Bir yaprak hangi fizyolojik özelliği taşıyorsa bütün yapraklar aynı kaideye tabidir. Fakat kökleri, gövdeleri, yaprakları aynı olan nebatattan, birinden karpuz, öbüründen vişne, diğerinden elma, diğerinden çilek çıkıyor. Tamamen birbirinden farklı. Peki burada sanatı nerede arıyorlar? Hala odunu, hala kökü, gövdeyi incelemekle meşguller. Orada bir şey yok. Aynı malzeme. Bir el bu malzemenin mahiyetini değiştiriyor. Allah'ın sanatı, insanların sanatına, zatı benzemediği gibi sanatın sıfatlara da benzemiyor. Bizde malzemeyle netice, sermayeyle değil mi, kar arasında bir münasebet vardır. Bir marangoz haneden ne çıkar? Mobilya takımı çıkar, kapı çıkar, koltuk çıkar değil mi yani? Kürsü çıkar, ahşap malzeme çıkar netice itibarıyla. Çünkü bir mobilyacıdan ne olacağı şey yukarı bellidir. Bir mobilya dükkanından eğer veya bir marangoz haneden patlıcan kebap çıkıyorsa bunda bir iş var. Çünkü ters şey yani, birbirine uygun olmayan bir netice. Sebep sonuç ilişkisine bak, hiç alakası yok. Veya diyelim bir Adana kebabı çıkıyorsa çok garip bir şeydir. Veya bir Antep baklavası çıkıyorsa demirci dükkanından. Demiri incelemenin bir anlamı yok. Üstada bakalım, ustaya bakalım. Maharetli bir zatı nazara alalım ki bunun izahını yapalım. Topraktan, zavallı bir topraktan, bütün nebatat ondan çıkıyor. Şu kadar Cenab-ı Hak bir makine yapmış, süt veriyor, yün de veriyor, et de veriyor. Yediği saman, şimdi ham madde saman, medara gelen neticeye bakın, et, süt ve yün ve iç ve dış organlar, görme veriyor ondan. Kendi hayatını koruyor, korku veriyor, endişe veriyor, muhabbet veriyor. Samanla bunların ne alakası var? İşte bu alakasızlık neyi gösteriyor? Bir mehareti ortaya koyuyor. Yani kulum samanı araştırmaya lüzum yok, samanda bir şey yok. Saman bir perdedir. Samanı alıp süt yapan, samanı alıp yün yapan bir makine var. O makineyi tanzim eden bir usta var. Şimdi bu usta inkar edilirse, kabullenilmezse, koca koca uzmanlar, profesörler bir koyunun icat ettiği, ürettiği sütü anlamaktan aciz. Sütü kurutuyor, süt kürsüsü başkanı oluyor, onunla geçimini temin ediyor. Bir yere misafir olsa yeri gösterilip taltif görüyor, sütü yapan hala hırda yatıyor, samanla besleniyor diyor, insaf ederim. O da biliyor ki onu yapmıyor, ona bir yaptıran var. Fakat nefsi bunu kabullenmeyi, çünkü inanmak arkasında neyi getirecek? Muamelatı getirecek. Yani ibadeti getirecek. Sorumluluk, mesuliyeti getirecek. Buraya nefis sokmamak için ya kendi kendine oluyor. Tabiat yapmıştır. Değil mi? Veya doğanın icadı deyip kendini yük altından kurtarmaya çalışıyorlar. Maalesef. Evet. Akılları gözlerine sukut etmiş maddiyunların hikmetsiz hikmetleri, abesiyet esasına istinad eden felsefeleri nazarında tesadüfle bağlı olan tahavvülat-ı zerratı, atomların veya diyelim maddenin en küçük yapı taşlarını, muntazam harekatlarını, biz atom diyelim de daha kolay algılansın, bütün düsturlarını sülesas tutup neye bağlıyorlar? Atomların muntazam harekatına bağlamıyorlar mı alemin meydana gelişini? Masnuat-ı ilahiyeye mastar göstermişler. Allah'ın yaratmış olduğu bütün masnuatın menbaını, kaynağını ne telakki etmişler? Atomların mükemmel harekatına bağlıyorlar. Onunla izah etmeye kalkıyorlar. tebaî nazar muhali mümkün görür. Nasıl aldanıyorlar? Bu ilim adamları, bu uzmanlar. Yani üstadımız diyor ya Mesnevi Nuriye'de, Allah'ın vermiş olduğu yetenek ve istidatla kabiliyetle kesretinin en nihai noktasını açarlar, içerisinde boğulurlar diyor. Kromozomlar inceliyorlar, internetlere yaklaşmışlar, uzay gemilerini icat etmişler. Orada Allah'ı tevhid etmeleri icap ederken şirk bataklığına düşüyorlar. Hani cahil inkar etse özrü olur. Masnuat-ı ilahiyenin mükemmelliğini en güzel şekilde idrak edip algılayan bu profesörler, bu uzmanlar, o harika sistemin içerisinde Allah'la buluşmuyorsa bu ilim olabilir mi ya? Bakın, tebaî nazar muhali mümkün görür. Bir şeye üstün körü bakmak, bir şeye alel usul bakmak, bir şeye itinayla nazar etmemek, mektup olarak görmemek, mesajı algılayamamak, yani ya işte tesadüfen bakmak, ne yapıyor? Muhal şeyleri mümkün gösterebilir. Muhal nedir? Bu kainat sahipsizdir demek muhaldir. Bu kainatın sahipsiz olduğunu iddia etmek muhaldir. Ama bu kainata dikkatle bakılmazsa, itinayla tefekkür edilmezse bu muhal insan kabul edebilir işte. Dikkatle, itinayla bakma Allah'ı akla getiriyor. Üstadımız o kafirler fikri küfürlerine dikkatle, itinayla baksalar onların akılları Allah'a kaçar, Allah'a firar eder diyor. Bakmıyorlar. Meşhurdur ki Eid'in hilaline bakardı cemaati kesire. Eskiden rasathaneler yokken bayram hilalini gözetmek için bir grup insan yüksek yerlere çıkar. İki tane sadık şahidin değil mi, ben ayı gördüm demesiyle devlet bayramı ilan eder. Bayram yaparlarmış. Eskiden adet böyle. Rasathaneden önce öyleymiş. Şimdi rasathaneler çıktı, buradan kurtulduk. Daha teknik, daha mükemmel imkanlarla ayı gözetlenebiliyor. Meşhurdur ki bayram hilaline bir grup cemaat eskiden çıkmış. Bu bir vaka. Kimse bir şey görmedi. Yani semada hilali gören yok. Fakat zevali bir ihtiyar, ölüme yakın bir zat, yemin etti ki hilali gördüm diye. Halbuki gördüğü kirpinin takavuz etmiş beyaz bir kılıydı. Gördüğü hilal değil, yaşlı olduğundan dolayı kirpinin beyazlaşmış kılı bebeğine ilişmiş, göz bebeğine. Ona dikkatle bakmadığından dolayı onu uzakta hilal zannediyor. Zaten hilal ilk görünüşte kirpik gibi incedir, çok az bir süre kalır. Onu gördün, görmedin geçer gider. Dikkatle bakmak lazım. Bu ihtiyar zat da hilali gözetlemek yüksek yere çıkmış cemaatle beraber. Cemaat bir şey görmüyor. Bu gözüne ilişmiş olan kirpiği uzakta hilal zannederek ben hilali gördüm diye yemin ediyor. Bu da Hazreti Abbas rivayetlere göre. İhtiyar hasta. Bir sahabi, ya Abbas hani hilal? İşte orada görmüyor musunuz diyor. Gösterdiği yerde hilal yok. Bir dönüp gözüne bakıyor ki o kirpik gözüne ilişmiş. Beyaz bir ihtiyar olduğundan dolayı kirpiği çekip arıyor, hilali kayboluyor. İşte onu anlatıyor işte. Gördüğü kirpinin takavuz etmiş beyaz bir kılıydı. O kıl oldu onun hilali. Eğer o kirpik onun gözünün önünden alınmasaydı o gün bayram yapabilirdi. O bunun bayram, herkesin bayramı olmazdı yani. Şahsi bayramdı o. Ümmet onunla bayram yapamaz. Bir kılla bayram olmaz. Hilalle bayram olur. O mukavves kıl nerede? Hilal olmuş kamer nerede? O kavisli kılla semadaki hilal arasında ne kadar fark varsa. Bak bu örneği verdi. Şimdi gelelim işin hakikatine. Zerrattaki harekat, zerreler okuyacağız ya, atomların muntazam harekatı, kirpiki aklın olmuş, birer kıl zulmetler kör etmiş maddi gözü. Onların materyalist ve felsefe gözüne veya gözlerine inen akıllarına, atomların muntazam harekatı beyaz bir kıl, onunki bundaniki siyah bir kıl. Hadi onun kamerle bir paralelliği var, kamer de beyaz, bu kıl da beyaz. Bunların atomlara verdiği o muntazam harekat, Allah'tan geldiğinde atomların kendi malı hakkı değil. O mükemmel harekat bunların gözüne iliştiğinden dolayı, yaratılan mahlukatı atomlara verip Allah'tan gaflet etmek, aynen bunun gibi semadaki hilalle gözdeki birbirine karıştıran ihtiyar gibi bu zavallılarda fikri ihtiyarlar, değil mi? Düşünce ihtiyarları, muhakeme ihtiyarları buldukları fenli gerçeklerle Allah'la münasebetini kuramadıkları için kalplerini, akıl gözlerini daha doğrusu kapatan bir siyah kıl gibi önüne geçmiş, güzelleri görmeyi, iyileri görmeyi engelliyor. Göz bebeğe bir kıl düştüğünde bir dalı setrettiği gibi atomların onların alemine takılan muntazam harekatı masnuatın meydana gelmesinde onların aleminde sebep teşkil etmiş, esas teşkil etmiş ve Allah'tan münasebetini kesmişler, her şeyi tabiata veriyorlar diyor Üstadımız. Zerrattaki harekat, kirpik aklı olmuş birer kıl-ı zulümettar, kör etmiş maddi gözü. Teşkil cümle enva failini göremez, düşer başına dalal, o hareket nerede? Nazzam-ı kerim nerede? Atomların kendi kendine yaptıkları hareket nerede? Yaratılan şu alemi teslim ettiğimiz Cenab-ı Hakk'ın sanatı, değil mi? Hikmeti, rahmeti nerede? Ne alakası var? Üstad burada netice itibariyle işi bitiriyor. Onu ona vehmetmek, şu mükemmel masnuatı ve mükemmel kainatı o zavallı atomların cahilen al hareketlerine vermek muhal ender muhal. Çıkamazsınız bu işin içinden. Evet, akılları gözlerine sukut etmiş maddiyonların, yani maddeye tapanların hikmetsiz hikmetleri. Bugün fen diye anlattıkları konular. Bize bir zooloji hocası geldi. Hücre dedi. Yazın dedi. Hücre ileride zarara girecek bir kararı önceden almaz. Müthiş. Kaide. Kaide yazılıyor adam. Kainat kaidelerle dolu. Kaide ve kurallar nizamdan haber verir. Nizam Nazım'ı nazara verir. Ben her zaman anlatıyorum. Bu İmam-ı Azam döneminde adamın bir tanesi kendini bilime adamış. Hangi hayvanlar doğurur, hangisi yumurtlar, bunu şey yapıyor. Ayrım yapacak. Nasıl yapıyor? Hayvan arıyor müşahede altına. Doğurursa doğuranlar grubuna, yumurtlarsa yumurtlayanlar grubuna yazıyor. O zamanın şartlarında vasıta yok, uzman yok, eleman yok. Ya bu çalışmayla ne adamın ömrü buna kifayet edin, hayvanlar biter. Mümkün değil. İmam-ı Azam araslamış. İmam-ı Azam adamın hali perişan. Demiş sen ne yapıyorsun? Ya imam ben de bilimsel bir araştırma yapıyorum. Nedir araştırmam? Budur. Demiş buna nasıl kifayet edeceksin sen? Ben kifayet etmezsem vasiyet eder. Benden sonraki uzmanlar gelir bu işi devam ettirir. Ya demiş otur aşağı. Kulağı dışarıdakiler doğurur, içeridekiler yumurtlar kardeşim diyor. Adam önce inanmamış. Sonra bir bakmış. Hakikaten. Tavuğun kulağı içeride yumurtluyor. Merkebinki dışarıda doğuruyor. İstisnalar olur, kaideyi bozmaz. Adam gitmiş bütün çalışmalarını kenara koymuş, yazmış. Kulağı dışarıdakiler doğurur, içeridekiler yumurtlar. Kainatta bir nizam ve düzen var ya. Kimin haddine bundan başını çıkarsın da kurtulsun? Her canlı kendi başına göre doğuruyor. Kendi mi tercih ediyor bunu? Evet. Bunların hikmetsiz hikmetler, abesiyet esasına istinad eden felsefelerin nazarında tesadüfle bağlı olan tehavvülat-ı zerratı bütün düsturlarına üstül esas tutup masnuat-ı ilahiyeye mastar göstermişler. Bu alem nasıl meydana geliyor? Elementlerden meydana geliyor. Onlar böyle şöyle dönüyor, dolaşıyor, neyse oluşuyor yani. Bir Antep baklavası nasıl olur? Anlatıyor adam işte su olacak, un olacak, şeker olacak, açılacak, oklava lazım. Tamam da usta olmaca nasıl olacak bunlar? Doğru, izahı böyle. Bu bilgiyle ben evime un götürsem şekil, bir de ben de yapmaya kalksam benim baklavam yenir mi abi? Öğrendim işte, bildim. Onlar malzemedir. Usta maharetiyle işinde işlemediği müddetçe mümkün değil. Bir marangoz haneden bir marangoz olmazsa bir koltuk takımı çıkabilir mi? 1000 yıl, 50 bin yıl yaşasak mümkün değil. Bir çivi bir kenara çakılmaz. Bak sinekler, mahlukat, sema, arz, baharlar, kışlar yaratılıyor. Sanat bunlar, maharet bunlar. Evet, bunlarda birer malzeme kullanılıyor ama kullanan bir usta var. Ustayı kabul etmediğimiz zaman marangozhaneden sağlıklı bir şeyin çıkması mümkün olmaz ki yani. Ayhan Songar'ın Sibernetik diye bir kitabı vardı. Rahmetli Ayhan Songar'ın. Orada ruhu anlatıyor. Biz diyor, baygın bir adama dışarıdan beynine iletilen impulslar, elektrik akımı vermekle anormal hareketler yaptırabiliriz diyor. Kolunu oynatabilir, kafasını sağa sola çevirebiliriz, ayağını tahrik edebiliriz. Fakat kesinlikle o beyni harici etkenlerle ve tesirlerle adamı kaldırıp yürütemeyiz, adama bir yemek yedirtemeyiz, bir makale yazdıramayız diyor. Ama anormal hareketleri yaptırabiliriz. Çünkü ancak o beynin tuşlarına o ruh basar. Ruhu çıkarttığımız zaman harici tesirler adamı hiçbir hareket yaptırmak mümkün değildir. Bir maymun affedersiniz, bir bilgisayarın başına otursanız, eliyle ayağıyla hayatı boyunca o klavyeye bassa, bir şeyler yazmaya kalksa, printer'dan bir makale çıkar mı? Tesadüfen. Bir şiir dökülür mü? Peki o diğer maymunlara da vasiyet etse, nesilleri bu işi yapsa, ne yapılabilir? Bir şeyler çıkar. Hep manasız şeyler çıkar. Tesadüfle muntazam bir şeyin olması mümkün değildir. Ama kainatta her şey muntazam. Her şey mükemmel. Bak doçentlik tezleri sınıfta kalıyor. Kabul edilmiyor. Doçentler profesör olamıyor belki. Ya şimdi sistem değişti. Eskiden öyleydi. Peki ne oluyor? Bir sistem olmasa, bir kaide ve kural olmasa, oraya kitap nakşedilmese neye hukukta bunlar sınıfta kalacak? İşin esrarını tüketemiyorlar. Gözün içinden çıkamıyorlar yani. Tesadüfte bu kadar muntazam şeyler olur mu? Nihayetsiz hikmetlerle müzeyyen masnuatı, hikmetsiz, manasız, karma karışık bir şeye isnat etmeleri ne kadar hilaf-ı akıl olduğunu zerre miktar şuuru bulunan bilir. Şimdi Kur'an-ı Hakim'in hikmeti noktayı nazarında tahammülat-ı zerratın pek çok gayeleri, hikmetleri ve vazifeleri vardır. Kendinin anlattığı nedir? Bu karma karışık atomların ve elementlerin hareketlerinden bu mükemmel musanna kainat olmuştur diyorlar. Cenab-ı Hakk'a Hak'tan ayırarak izah etmeye çalışıyorlar olayı. Orada da batıyorlar zaten. Ki güneş gezegenlerle beraber arkadaşlar güneş ateş parçasıydı değil mi? Elan güneş neyse eskiden gezegenlerde oydu. Biraz daha büyüktü. Dinimiz diyor ki Cenab-ı Hak onu dağıttı. Parçalarını etrafa yaydı. Hepsini belli mesafede tuttu. Dünya burada dünya oldu. Diğer orada işte gezegenler oluştu. Din böyle diyor. Fen de diyor ki güneşte bir patlama oldu. Cenab-ı Hakk'ın irtibatını keserek böyle anlatıyorlar. O parçalar etrafa dağıldı. Dünya onlardan biridir. Kısa keselim. Yani biri ustayla izah ediyor. Diğeri tabiatla izah ediyor. Şimdi bakın. İki türlü olsun. Hiç fark etmez. Şöyle bir mantıklı yerinden yaklaşsak. Bu gezegenler eskiden güneşle beraber ateşti, lavdı. Bugün güneş hali neyse eskiden bundan daha büyük bir kütle olarak beraber yaşıyorlardı değil mi? Bu güneş kendi ateş parçalarını etrafa dağıttı, katlattı ve dağıttı diyelim. Tesadüfen dağıttı. Dünya geldi şuraya, diğerleri gitti oralara. Peki bu dünya ve diğerleri yine dağılırken de bir yerlere giderken ateş parçası değil miydi? Güneşin cinsinden değil miydi bunlar patlarken? Bir ateş parçası güneşten ayrılsa, yani bir tarafa geçip kendi etrafında dönmekle mantıklı olarak ne olabilir? Hani demir dükkanda ne çıkar? Korkuluk çıkar değil mi? Demir kapı çıkar. Ne olabilir? Ya kül olur, ya kömür olur, ya duman olur. Niye su oluyor ki yani? Suyla ateşin ne alakası var? Dörtte üçü su oluyor bu dünyanın. Yani bu ateş parçası kendi atarını dönmekle suya inkılap ediyor. Hani kömürü inkılap etse tamam. Tesadüf neticede buraya gelebilir. Tamamen tesis alakası olmayan bir malzeme intikal etmesi gösteriyor ki bir el bu olayı değiştiriyor. İşin mahiyetini değiştiriyor arkadaşlar. Küfür bunun altından çıkamaz. Materyalist bunu izah edemez Allah'a vermediği müddetçe. Aynı olay anne rahminde oluyor. Çocuk, cenin, zigot, işte anneden gelen, babadan gelen yumurtalar bir araya geliyor. İki çekirdekli bir hücre. Nasıl çocuk oluşuyor? Bir ikiye bölünüyor. İki dörde, dört sekize böyle olmuyor mu? Bölünmeler böyle gitmiyor. Tuğlayı ikiye bölün ne olur? İki tuğla olur. Dörde bölün dört tuğla parçası. Sekiz sekiz tuğla parçası. En son tuğlanın tozu olur. Daha başka bir şey olmaz yani. İşte anne rahminde öyle olmuyor. Eğer öyle olsa 9 ay sonra anne rahminde bir çocuk değil, kaba bir et parçası gelir. Yediğimiz et var ya, sırf o etten meydana, 4 kilo et meydana gelir, 3 kilo et meydana gelir. Ne organ ne cihaz. Ama Allah belli bir safhadan sonra bölünmenin mahiyetini değiştiriyor. Kas hücreleri, sinir hücreleri, kemik hücreleri, ayrı ayrı şeyler oluyor. Aynı olay. Nasıl ateşi suya çeviriyorsa, birden o parçalar farklılaşıyor, et değil de insan oluyor. Ya bunlar tabiatçıların ve uzmanların aciz olduğu sahalar. Ama ne diyor? Herhalde bilim ona çözüm bulamamış diyor. Bir kıyamet geldi. Ömür kalmadı, bilim de ayağını çabuk tutsun. Kıyamet kopacak canım. Nereden çözüm bulan bilim zaten yapar onu. İbba suyu çözdük, nasıl aşikö diyor. Yani aşiköden su çözülüyor mu? Çözmek demek suyu yaratmak demektir. Allah'ın laboratuvarından çıkacağız. Allah'ın malzemesini kullanmayacağız. Biz de Allah'ınız. Kendimizden de çıkalım. Bakalım o boşlukta yokla ne yaratırsa ona yaratıcı denir. Kolonlama, kopyalamayı getirdik, yaratmak olarak gündeme soktular. Aslı olmasa neyi kolonlayacak bu insanlar? Yani Cenab-ı Hakk'ın yarattığına bakıp ona yakın bir şey meydana getirmeyi haşa yoktan yaratma gibi kafamız semavata vuracağız. Yazıktır yani. İnsan bu şekilde zavallılığını ilan etmiş olur. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in atomların harekatıyla ilgili nazara verdiği hikmetlere ve vazifelere bakalım. Felsefenin verdiğini anlattı. Ehli fenin nazara verdiği hikmeti anlattı. Şimdi Kur'an-ı Hakim'in hikmeti noktayı nazarında tahavvülat-ı zerratın pek çok gayeleri, hikmetleri ve vazifeleri vardır. Ve inişe lillahi sabbuhu bihamdihi gibi hiçbir şey yoktur ki Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmesin. Bu halen tesbih olduğu gibi halen de tesbih vardır bunun içerisinde. Çünkü devamında siz onların tesbihlerini anlayamazsınız diyor. Hepsi Cenab-ı Hakk'ı kendine ait kavli lisanla da tesbihini yapıyor. Lisan halle tesbih ettiğini biz biliyoruz. Bir çekirdekten değil mi? Koca bir ağacın meydana gelmesi, çamurlu bir sudan narın oluşması, insanın yaptığı pilavdan taş çıkıyor. Yani uzmanlar seçip yapıyor pilavı değil mi? Yani bir pirinci seçiyorlar. Taşı unutuyor, adam dişini kırıyor. Çamurdan aldığı suyu karpuz bize takdim ederken o kadar itinayla, o kadar güvenden yiyoruz ki. Ne kadar Allah'a teslim et. Olay belli, Allah'ın sanatı orada. En yüksek sistemi getirin, çamurlu suyu sıksın bakayım, o suyu sağlıklı içebilecek miyiz? İlle bir mikrop, ille bir zararlı malzeme onun içine karılır, karışır ve girer. Ama çamurlu sudan, gübreli sulardan kirazları alıyoruz, domatesleri alıyoruz, kavunları alıyoruz. Hem de çok keyifle de gözümüzü kapatarak yiyoruz. İçerisinde taş çaklı bir şey var mı yok mu? Kimse endişe etmiyor. Niye? Yapan ustaya inanmasa bile vicdani itimadı var. Hemen ismini söylemesi o. Yemekteki teslimiyet var ya, o sanata verilen değer, ona ait bir şey, memnuniyet zaten inanmanın için şeyidir bu, izahıdır. Fakat adres farklı olunca, şuur olmayınca istifade edemiyorlar, ayrı bir konu. Bütün bu bilimsel gerçekler, bütün yani uzmanların yazdığı kitaplar neyi anlatıyor? Allah'ın sanatına mı? Ama kendisi inanmıyor. Hiç önemli değil. O mahrumiyete düşüyor. Kitap bunu ne yapıyor? Tekzip ediyor. Üstada gelmişler. Muallimlerimiz Allah'tan bahsetmiyorlar. Bize Rabbimizi tanıtır mısınız? Üstad ne demiş? Siz muallimleri değil, onların yazdığı kitapları dinleyiniz. Okuyunuz. Onlar devam. Mütemadiyen Allah'ı tanıtır, Allah'tan bahsediyorlar zaten. Evet, bu gibi ayetlerle hikmetlerine ve vazifelerine işaret eder. Numune olarak birkaçına işaret ediyoruz. Birincisi, Cenab-ı Vacib-i Vücud'un her bütün mahlukatın varlığı mümkündür. Allah'ın varlığı vacip bir vücuttur. Bizimki mümkünül vücuttur. Bizim varlığımız yokluğumuz müsavidir. Biz olsak da olurdu, olmasak da olurdu. Ama Allah olmayı takdir etmiş olmuşuz. Ama Cenab-ı Hak için böyle bir ihtimal yok. Onun varlığı vacip bir varlıktır. Bizim varlığımız yokluğumuz müsavidir. Cenab-ı Hakk'ın tecelliyat-ı icadiyesini tecdit ve tazelendirmek için Allah icatlar ortaya koyacak. Bunlar da tazelenecek. Her zaman aynı şeyi göstermiyor. Usanırız, yıkarız, aynı kitap okuduk. Mana anlaşıldı, yerine başka bir lafız gelecek. Bu başka bir manayı ifade edecektir. Nasıl hoca cümleyi yazar? Tamam arkadaşlar, siliyorum diğer cümleyi. Artık o cümle manasını ifade etti mi? Kafalarda yer etti mi? Anlaşıldı mı? Silinecek, yerine başkaları gelsin ve yazılsın. Biz bunları harflerle yaparız. Allah ise kainatta vereceği mesajları elementlerle yazıyor. Atomlarla yazıyor. Bak bu asırda bizleri yazdı. 100 sene başkalarını yazmıştı. Onlar başka manaları ifade ettiler. Başka vazifeler yaptılar ve gittiler. Biz onların yerine geldik. Bak sistemden ne kadar geçti. Bak bizim yazılarımıza, bizim sağlıklarımıza, bizim eğitimlerimize, iletişim imkanlarımıza, anlayışlarımıza, idarelerimize. Bakın yani. Çok farklı dünyalarda yaşıyoruz. Belki bizden 100 sene sonra gelenler başka manalar ifade edecekler. Başka manalar ifade edeceklerin kalıpları harflerle değil. Ya atomlarla yazıyor Allah. Ben Ahmet'i Ahmet diye harflerle yazarım. Benimki şuursuzdur, ruhsuzdur, sadece bir kelimedir. Allah Ahmet'leri atomlarla yapar, bilir, düşünür, öğrenir, endişe duyar, inanır veya inanmaz. Hayatlı ve canlıdır onlar. O da tazeleniyor, bu da. Bak kitaplar devamlı değişiyor. Değil mi? Aynı şeyi insan her zaman konuşsa kulaklara tırmalar artık. Cenab-ı Hak da atomları değiştirmekle mana ifade eden mahlukatı her zaman değiştiriyor. Başka manalar ifade ediyor. İşte atomlar, işte zerreler bu icatları yenilemek ve tazelendirmek için bir tek ruhu model gibi ederek her sene mucizat-ı kudretinden taze birer ceset giydirmek ve her bir tek kitaptan ayrı ayrı bin muhtelif kitabı hikmetiyle istinsah etmek ve bir tek hakikati başka başka surette göstermek ve kainatların ve alemlerin ve mevcudatların tayfa tayfa arkasından gelmelerine yer vermek ve zemin hazırlamak için Fatır-ı Zülcelal kudretiyle zerratı tahrik ve tavzif etmiştir. Bir şeyden çok şeyler alıyor. Yani mesela şimdi düşün, herkese ayrı bir saç vermekle herkesin genetiğini oraya işliyor. Bu saç ölmüyor, çürümüyor, zayi olmuyor. Gitti mi adli tıbba? Haritamız orada. Bak o gidiyor, yerine gelen aynı mantığı taşıyor. Aynı filisteyi muhafaza ediyor. Aynı haritayı ona da yerleştiriyor. Çekirdekler gibi. Saç bir çekirdek işte. Hayatımız boyunca sistem değişmiyor. Saç değişiyor. Bir saçtan neleri alıp neleri veriyor Cenab-ı Hak. Aynı şekilde bir zamanda bir yığın mahlukatı yazıyor. Bu bahar mevsiminde yazılanlar geçen senenin tamamen farklısıdır, aynısı değildir. Biz aynı şeyler yaparız. Bir arabadan, o modelden binlerce imal ederiz, değil mi? En fazla 10-20 tane çeşit modeli olur. Ama Allah bir insandan ne kadar sayı varsa o kadar ayrı modeller yapıyor. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar. İnsan denen bir makine yapıyor. Her bir insana ayrı bir model, ayrı bir isimle, ayrı bir özellik veriyor. İşte bu zerrelerin farklı hareketiyle, tanzimiyle olan bir gerçek ve neticedir. İkincisi, Malikü Mülkü Zülcelal şu dünyayı, bahusus ruh-i zemin tarlasını bir mülk suretinde yaratmıştır. Kendi mülkü. Yani neş-i nemaya taze mahsulat vermeye kabil bir surette müheyya etmiştir. Öyle bir mülk ki o mülkte istediği tasarrufu yapıyor. Bir saksı toprakta her türlü malzemeyi netice olarak aldırıyor. Yani bir adam bilemedin 3, 4, 5, 10 sanattan maharet sahibi olsun. 10 sanattan maharet sahibi olsun. En fazla. Akıllı ve şuurlu olmakla beraber. Fakat cahil bir toprak fasulyeyi de büyütüyor, domatesi de büyütüyor. Birbirinden ayrı sistemler. Çünkü fasulyeden uzman ayrı, domatesin uzmanı ayrı. Mercimeği de büyütüyor, gülü de büyütüyor. Ya gülün sanatını nereden biliyorsun? Fasulyeyi nereden öğrendin? Sana bu özelliği, bu ilmi irfanı kim verdi yani? Şimdi buna bakan insan, yani Rabbül Alemin bilmezse bu toprağa bir maharet vermek lazım. Bir uluhiyet vermek lazım. Sonsuz bir ilim vermek lazım. Yazıktır. Allah'a yakışan toprakta aramanın anlamı yok ki yani. Evet, yani neşri nemaya, taze taze mahsulat vermeye kabil bir surette müheyya etmiş bu kainatı. Her an yeni bir alem alıyor. Her an yeni bir kainat. Her an. Her an insan değişiyor, biliyor musunuz? Her an hücrelerimiz değişiyor. Bu anlık değişkenlikler, Metin Bey, bu anlık değişkenlikler bir araya gelerek ihtiyarlığa bizi ölüme götürüyor işte. 10 yıl sonra abi sen çok ihtiyarlanmışsın diyorsun. 10 yıl sonra abi çok ihtiyarlanmışsın ifadesini söyleten anlık değişkenliklerdir. Biz anlığın farkına varamıyoruz. Ama yıllıkların farkına varabiliyoruz. Allah anlığın da farkında işte. Bizim için bir tarla mahsulat verdikten sonra kıymet ifade edip paraya dönecek. Menfaat noktasından yaklaşıyoruz. Ama vasıflı insanlar için, alemi kitap gibi okuyanlar için, hadisatın lisanından mesaj alanlar için her an o bir tarla aynı zamanda bir kitaptır. Üstad Hazretleri öyle bir ekim tarlasının kenarından geçerken enfi tefekkür etmiş. Dakikalarca. E demiş kardeşlerim, tefekkürü benim ya. Malı kimin olursa olsun demiş. Çünkü o tarla, o sahibi için paraya intikal edince değerli, kıymetlidir. Ama paradan öte tarladan birçok şeyler alınabilir. İşte bunu basiret sahibi, ufku geniş, kültürlü insanlar bundan istifade eder. Allah'ın buğdayı, arpası, üzümü para için yaratılır mı ya? Orada öyle bir sanat, öyle bir maharet var ki bunu algılayanlar paradan fazla zevk alırlar. Yani neşri nemaya, taze taze mahsulat vermeye kabil bir surette müheyya etmiş, ta ki nihayetsiz mucizatı kudretini orada ekip bitsin. Bir peygamberden neler alıyor? Bir uzmandan neler çıkartıyor Cenab-ı Hak? Bak bir insanlıktan neler meydana getirdi? Tekerlekten başlattı, uzay gemilerini netice olarak verdi. Yazıyı bulur, yazıyı biz bulduk. Yazıyı Cenab-ı Hak nasip etti, insanlar buldu. Bak yazı nerelere geldi? Bilgisayarlarda neler devreye sokuyoruz, görüyor musunuz? Eskiden haberleşme bağırmaylaydı, güvercinlerdi. Şimdi bakın telefonlara, Allah insandan neler murat etmiş. İşte bu zamanın geçmesiyle insanlara yerleştirmiş olan o maddi muratlar ilmin, irfanın gelişmesiyle inkişaf ediyor. Manevi muratlar da ayrı bir kanaldan geliyor. Onu da peygamberler vasıtasıyla gönderiyor aleyhisselam. Bu noktada da en uç meseleleri, en hassas noktaları Resul-i Kibriye'ye nasip eylemiş. Diğerlerine fihriste olarak gönderilen mücmel meseleler Resul-i Kibriye aleyhisselam mufassal hale gelmiş. İbadetin, inancın, fikrin, her şeyin uç noktaları ve kemal noktası Resul-i Kibriya'da son buluyor, onda netice alıyor. Aleyhissalatü vesselam. Ta ki nihayetsiz mucizat-ı kudretini orada ekip bitsin. Yani ağaçtan da alıyor, insanlardan da alıyor. Ekip biçiyor Cenab-ı Hak. İşte şu zemin yüzündeki tarlasında zerratı hikmetle tahrik ederek atomları intizam dairesinde tavzif edip her asırda, her fasılda, her ayda, belki her günde, belki her saatte mucizat-ı kudretinden yeni yeni birer kainat gösterir. Yeryüzü avlusuna başka başka mahsulat verdirir. Anlık gelişmeleri o biliyor. Cenab-ı Hak kainattan lezzeti mukaddesesini alıyor. Üstü münezzehesini alıyor. Kainatın bonfili hakkı Allah'ındır. En yüce kemalat O'nundur. Bize kalışın sakatatı tabir edeceğiz. Yani işte. Düşünebiliyor musunuz? Bu kainatta, bu yaratılan sistemlerde, harika işlemelerde ustadan başka kim hakiki zevk alabilir ki ya? Mümkün mü yani? Usta bir makine yapacak. Makine çalışmaya başlayacak. Makine üstten bakacak usta. Ben o makineden istifade edeceğim. Usta mı zevk alır, ben mi zevk alırım? Benim aldığım zevk onun zevkinin yanında bir kıymet ifade etmez ki. Ben zavallı bir kenarından istifade ediyorum anlamındadır. Yani. Timsah koca bir bizonu parçalıyor, karnını doyuruyor, ağzını açıyor. Ağzını açar, onun dişler arasında kalan et parça onu ciddi rahatsız eder. sadece timsahın ağzındaki et parçalarıyla beslenen kuşlar var. Onlar gelirler, güçlü kanatlarla timsahın ağzını gererler onlar. Kanatlan timsahın ağzına şey gibi yani, bir değnek gibi böyle, bir sopa gibi tutup kapatmasın ağzını. İnce uzun gagalarıyla kürdan gibi tıkır tıkır onun dişlerin arasını temizle, o da keyfinden yayılır o hayvan. O kadar memnun olur ki, atı tımar etmek gibi. Şimdi bakın, koca bir bizonu yutmuş, dişindeki içinden o karnını doyurdu, ondan keyfini alıyoruz. Şimdi timsahın aklı olsa, bunun yediğinde ne var ki ya sen bu zevkler izletmen? Onların çok büyük işi yok. Büyük bir ziyafet yani, kuşun açısından baktım. Şimdi bu kainatta biz neyi biliyoruz, neyi geziyoruz, neyi görüyoruz ki takdir edelim? Bizim takdirimizden ne çıkar? Şimdi Kur'an-ı Kerim o zaman da gelmiş. O zaman insanlar edebiyattan anlayan, belagattan anlayan, fesahattan anlayan, şiirden anlayan insanlar. Çünkü suuklarında, çarşılarında en merhut meta güzel konuşmak, fesahat, birbirlerine meseleyi mükemmel anlatma artık onların en gelişmiş adetleri haline gelmiş. İşte Kur'an bu sebebe benliği icaz olarak indiriliyor. Ona bakanlar uzman ya, bu beşer kelam olamaz demişler. Ben de bakıp beşer kelam olamaz desem, benim ne kıymetim var ki, neresini anladı ki ben bunu diyorum. Ya mesela şu cemaat Süleymaniye Camii'ni gezmeye gitsen. Ben dedim vallahi ne cami ya, nasıl yapmış, Allah ondan razı olsun. Ne anladım ki ben bunu diyorum yani, ben aleme ne geldi yani. Ben bu şekilde mimarısıyla nasıl takdir edebilirim? Mimar değilim, uzman değilim. Bir de bu işi dünya uzmanları gelip mimarlar camiye gelse maşallah ne cami dese. Mimar Sinan hangi maşallah'tan memnun olur? Benim maşallah onun maşallahlarından. Tabii canım. Uzman takdir edecek abi. Kur'an-ı Kerim uzmanlar takdir etmiş. Mesela o muallakat-ı seba sahipleri takdir etmiş. Velid bin Mughireler azize düşmüşler. Bir avuç ummamış, alnına çarpmış. Belagat o kadar seviyeli ki, o kadar yüksek ki. Bak bir örnek anlatayım. Çünkü bu da mucize. İmrul Kays denen bir adam var. İmrul Kays. Bu adam muallakat-ı seba dediğimiz yani panayırlarda 7 şiir seçiliyor. Onlar Beytullah'ın duvarına asılıyor. Altın yazısıyla yazılıyor. İmrul Kays'inki her zaman birinci. Hiç bunu daha geçen olmamış. İmrul Kays belagatta süper bir adam. İşte Kur'an-ı Kerim'i bunlar takdir etmişler. Bakın adamın seviyesine. Kanun yok, kaide yok, o zaman nizam yok Mekke-i Mükerrem. İmrul Kays'ı öldürecekler. İki tane düşman önüne geçmiş. Öldürecekler kesin. Demiş ki İmrul Kays, ya siz beni madem öldüreceksiniz, benim iki tane kızım var. Ona bir cümle yazsam getirir misiniz? Demiş, yaz bakayım ne yazacaksın? Ona zannetmiş ki yani kendi ölümüyle ilgili bunlar ele verecek bir cümle yazacak. Bir oluyorsa götürmeyecek. O zamanın malzemesine Latif abi bir cümle yazmış. Yennete yehinni ebakuma. Kızlarım muhakkak ben ikinizin de babasıyım. Bu cümle bu. Burada ölme, öldürme, katil, maktul bir şey var mı? Bekir hocam. Yennete yehinni ebakuma. Doğru söyledik değil mi? Kızlarım muhakkak ben ikinizin de babasıyım. Demiş biz bunu götürürüz yaz. Almışlar elini. Adamı da öldürüyorlar. Birkaç yıl sonra. Ya götürüp emanet edelim bunların, bu adamın kızına, üstümüzde kalmadı. Bir de şerefli adamlarmış ki emaneti götürüyor. Demişler biz seninle babanla ahbap olduğumuz dönemde bize bir emanet vermişti, üstümüzde kalmasa bu emaneti al, bu yazıyı size göndermişti. Kızları da çok zeki. Onlar da belagatta üstün, onlar da yetiştirmiş. Kızlar cümleye bir, onlar babalarını bulamıyorlar, kayıp. Bir bakmış ki kızlar cümleye. Yennete ye inni eba kümayı. Katilun katilanı kat etaküma tamamlayabilir. Bak, mana ilişkisi yok. Belagat ilişkisi var. Yani o kelimelerin arada nasıl bir sır varsa ancak o cümleyi bu tamamlıyor. Yani bu iki kişi benim katillerimdir. Katilun katilanı kat etaküma tamamlayabilir. Oo, siz hoş safa geldi babamın ahbapları. bunları ziyafetlerken kabilesini toplayıp bunları da onlar gebertiyor. Belagat bu safhada, konuşma bu safhada. Hele babanıza mektup yazın bakalım, kaç defa değiştiriyorsunuz? Mektup yapasın. Bak Üstad İslam'ın külliyatı yazmış arkadaşlar, bunu böyle takdir ederim ya. Mektup değil bu Allah rızası için. Öbür Kur'an-ı Kerim, Allah'ın kelamı. İşte Allah'ın kelamını takdir eden adam vasıflı olacak ki sözü dinlensin. Ben takdir etsem ne olur ki? Üstad ne güzel, geçti zaman imtihanı diyor. O zaman da nazire getirememiş o vasıflı adamlar. Mektup yazmasını bilemeyen, şimdi insanlar da nazire getirecek. Hem bizim takdirimizden Kur'an ne keyif alacak ki yani, ona ne bahtiyarlık gelecek, ne fazilet gelecek. Ben çünkü idrak edemiyorum. Ancak onlar idrak ediyor ya, bir kelimenin bir nazirini yapamamışlar. Çünkü işin erbabı onlar. Elif, lam, mim, yen, ayin, sin, kaf diyememişler. Ki o da bir ayet, ona bir nazire gelse Kur'an davasından vazgeçecek. Niye diyemiyorlar? Bana göre demeleri lazım. Çünkü ben bilmediğimden dolayı demeleri lazım diyorum. Ama onların aleminden baksak, hurufu mukatta ile yazılan elif, lam, mim'e bile nazire getirmek mümkün değildir. Muarazayı bil huruf mümkün olmadığından muharebeyi bir suyufu ihtiyar etmeleri gösterir ki kolay yolda gitmek mümkün değildir. Çünkü harbi tercih ediyorlar. Kolay yolu bırakmışlar, harbi tercih etmeleri neyi gösterir? O kolay harpten daha zor. Evet. İşte şu zemin yüzündeki tarlasında zerratı hikmetle tahrik ederek, Kur'an-ı Kerim'e geçtik, o da çünkü hareket, harfleri hikmetle tahrik ederek bir ayet yapması mucize. Atomları hikmetle tahrik ederek sinek yapması, o da mucize. Ayetin de naziri mümkün değil, sineğin de naziri mümkün değil. Sinek yapamayan ayet hiç yapamaz. Neden? Sinek gerçi mahluk. Sinek mahluk. Ayet mahluk da değil. İlm-i ezeliden geliyor. Mahlukun mislini yapamayan, ezelden gelen kelam mislini nasıl yapacak? İntizam dairesinde tavzif edip her asırda, her fasılda, her ayda, belki her günde, belki her saatte mucizat-ı kudretinden yeni yeni birer kainatı gösterir, yeryüzü avlusuna başka başa mahsulat verdirir, nihayetsiz hazine-i rahmetinin hedayasını, nihayetsiz kudretinin mucizatının numunelerini harekat-ı zerrat ile izhar eder. Bak petrolü çıkartıyor, bu asrın ihtiyacı. Atomları öyle bir şekilde sistemli bir yerde topladı ki doğal gazlar çıktı. Doğal gaz nedir? Asırlardan beri biriken malzemelerin işte bu hale gelmiş, gaz haline gelmiş halidir. Rahmani gaz diyorlar bizim Türkiye Cumhuriyeti'ndeki vatandaşlarımız. Petrol bu asrın ihtiyacı. Petrol eğer 1000 yıl evvel çıksaydı baş belasını götürüp denizlere dökerdik. Her asrın ihtiyacına göre de yeryüzünü Cenab-ı Hak ne yapıyor? Yeniliyor ve tazeliyor. Üçüncüsü, nihayetsiz tecelliyat Esma-i İlahiye'nin nakışlarını göstermekle. Bir de bu var. Allah kendi esmasının güzelliklerini gösterecek. Esma ezeli, güzellikler sabit olsa nasıl görünecek? Her an değişecek ki. O değişip gidenlerin yerine gelenleri, aynı ışığı, aynı parıldamayı göstermesi ezeli bir güneşin devamından bize haber versin. O esmanın cilvelerini ifade için mahdut bir zeminde hadsiz nukuş göstermek. Küçük bir sayfada nihayetsiz manileri ifade edecek olan hadsiz ayetleri yazmak için nakkaş ezeli zerratı kemal hikmetle tahrik edip kemal iltizamla tavzif etmiştir. Bir göz işte ya. Hala uzmanlar gözü inceliyor. İçinden çıkamadılar. Bir gözü yapamıyorlar. Boncuktan göz yapıyorlar. Yani. Fakat bakın dikkat edin. Görmüyor işte. Naylondan limon yapıyorlar. Çaylara sıkmıyoruz. Hatta öyle ki sahtesi hakikisinden de pahalı. Böyle bir şey olabilir mi? Naylon limonun pahalı, hakiki limonun pahalı. Naylonun pahalı. Sanayi var çünkü arkasında onun. Zaten Cenab-ı Hakk'ın yarattığı mahlukat parayla satılsa küçüktür o. Para verdiği para nakliye masrafıdır. Yani Adana'dan limon benim evime gelene kadar 1 kilosu 2 lira. Bu nakliye masrafı, 1 kilosunun nakliye parasıdır bu. Hakiki fiyatını kimse veremez limonun. Toprağın hakkı, havanın hakkı, suyun hakkı, ateşin hakkı. Bir de ustanın hakkı, dünyanın en zengin limonu yiyemezdi. Mümkün değildi. Para büyütüldü mü? Para ondan büyük olur çünkü. Evet. Evet, geçen senenin mahsulatıyla şu senenin mahsulatının mahiyetleri bir hükmündedir. Yani elmas diyen Amasya elması, Amasya elması olarak gelir. Nem olarak aynı. Öyle görüyoruz. Fakat manileri başka başkadır. Fert olarak başkadır. Nem olarak aynıdır, fert olarak başkadır. Yani o ağacın o dalından kopardığımız elmanın yerine gelen geçen senenin aynı değildir. Yine kar yağıyor, kar nem olarak aynıdır. Her bir kar tanesi geçen senenin aynı değildir. Bir defa yaratıyor Allah o kar tanesini, bir defa. Aynısından bir daha yaratmıyor. Hepsinin kristal şekilleri ayrıdır. İnsan da öyle. Nem olarak insan aynı. Nem olarak insan aynı. Fakat bir insanın ferdi diğerlerinden sonsuz derece farklıdır. İnsanda bu olduğu bütün mahlukatta da böyledir. Arılar aynıdır, bal arıları. Ama bir kovanda 60 bin tane arı vardır. İşçi arı kovanın kapısında durur. Başka arının kovanın arısını içeri almaz. Arıcılık yapanlar var, bak bunlar anlatsınlar. 60 bin tane simayı tanıyor. Başka bütün arıları da tanıyor. Sen bizim kabilendeyse arı diyor içeriye, o kovana sokmuyor. Kapıya güvenlik koyuyoruz. Çalışanlara kimlik de veriyoruz. İndi rahmetli Özdemir Sabancı'yı 25. katta mı? Adam gelip vuruyor, buyur işte. Şimdi bu bizim kafamız. Bizim projemiz, Allah'ın projesinde sapma yoktur. 60 bin arının siması birbirine benzemiyor ki ayrılıyor canım birbirinden. Bize göre benziyor gibi görünüyor. Benzemiyor işte. Taayyünat itibariyeyi değiştirmekle manileri değişir ve çoğalır. Bu neyi gösteriyor? Allah'ın suret hazinesi o kadar geniş ki. Şekil hazinesi o kadar geniş ki. İmza hazinesi o kadar geniş ki. Bir imzayı iki defa atmıyor. Farklı farklı atıyor. Mesela kokular da farklı. Hadi diyelim maddeyi maddeye bağladık. Atomların değişmesiyle değil mi? Simalarımız farklı oluyor. Görmelerimiz, işte gözlerimiz farklı oluyor. Boylarımız vesaire, ırklarımız. Peki Cenab-ı Hak bu korkuları nasıl tarttı da verdi ayrı ayrı? Kimsenin korkusu kimsenin korkusuna benzemiyor. Neyle tarttı? Muhabbetler de farklı. Endişeler de farklı. Korkular da farklı. Kuvvetler de farklı. Bunları neyle tarttı? Nasıl dağıttı bunu? Bunları da mizana nasıl kurdu? Herkes aynı şekilde korksaydı dünyanın dengesi bozulur. Kimse kimseyi idare edemezdi. Herkes aynı şekilde cesur. Sen kaşını çattın, çocuk da sana kaşını çattı. 2 yaşında. Ne diyorsun baba? Nasıl olacak evde? Korkuların farklı olması idare dengesini koruyor. Herkes aynı şekilde birbirine benzeseydi, namus sistemi dağılırdı. Adalet sistemi mahvolurdu. Emniyet perişan olurdu. Bak parmağın iziyle artık kapılar açılıyor. Evin kapısı parmağın iziyle açılıyor. Parmağı koyuyorsun kapıyı açıyorsun. Değil mi? Şeyden çok mükemmel. Anahtar daha çıkamaz bu seviye. Mümkün değil. Hücre değişiyor. Hücre değişiyor. Fakat imza değişmiyor. Bir yıl sonra bu şey yok. Hücreler yok burada. Ama sistem değişmiyor. Gözlükler değişiyor, modası geçiyor. Gözün modası geçmiyor. Değil mi? Sobaların modası geçti. Güneşin modası geçmez. Allah bir şey Cenab-ı Hak yarattı mı? Mürur zamanı yok. Yine buğday ekmeği yiyoruz bak. Asırlardan beri demiyorsan bu gericilik, yobazlıktır. Adem baba da bunu yedi, biz de bunu yedik. Allah yarattı mı değişmez. Namaz da değişmez. Namaz bir orta çağ, yeni çağ olmaz. Emri ilahi sabittir. Yani güneş eskimediği gibi namaz da eskimez yani. O da Allah'ın emri çünkü. Taayyünat itibariyeyi değiştirmekle manileri değişir ve çoğalır. Taayyünat itibariye ve teşahhusat-ı muvakkate tebdil edildikleri ve zahiren fani oldukları halde onların mani cemileleri muhafaza olunup sabit de baki kalır. Adam ürkekse hayat boyu ürkektir. Bak dikkat et. Adam çok sahiyse hayat boyu cömerttir. Adam muktesis hayat boyu muktesittir. Ama vücut değişiyor. İktisadı değişmiyor. Huy değişmiyor. Can çıkmayınca huy çıkmıyor. Ama vücut çok defa çıkıp gidiyor o şeyin kalıbın, ruhun dışında. ruhun sistemi ayrı, beden, bir de beden değişirken, bak şey de değişmiş, silüet de değişmiyor yani. Asıl sima kendini koruyor. Hayır çekilmiş fotoğraflarınızı yanlarına koyun. Bebeklikten ta ihtiyarlığa kadar bir değişkenlik var değil mi? Ama bir sabitlik de var. Asıl simayı Allah o değişkenlik içinde parmağın izini koruduğu gibi asıl simayı da koruyor. Mahşerde de koruyacak. Niye? Yarın benim yerine başka bir adam çıksa ne olur? Ben yine yok olmuş olurum. Mahşerden bana ne? Ben öleceğim, insanlar çıkacak ama benim yerine Mustafa-i Rahmet çıkacak. Ben yine yok oluyorum o zaman. Karşının bana faydası yok ki. Ha, bu sebepten dolayı her bir insan ismiyle, cismiyle, resmiyle aynen iade edilecektir. Yine böyle çıkacağız. Ama kusurlardan temizlenmiş, arızalardan kurtulmuş halde çıkacağız. Şu ağacın geçen bahardaki yaprak ve çiçek ve meyvelerinin ruhları olmadığından şu bahardaki emsalinin hakikatçe aynıdırlar. Yalnız teşahhusat itibariyle de farkları var. Fakat o itibari teşahhuslar her vakit tecelliyatı tazelenmekte olan şuunat esma-i ilahiyenin manilerini ifade için şu bahardakiler ayrı teşahhusatla onların yerine geldiler. Amasya elması Amasya elması olarak geliyor. Misket elması misket elması olarak geliyor ama elmanın ağacının başında her bir elma geçen senekinin %100 aynı değildir. Mutlaka farklıdır. Fakat nev olarak aynıdır. Şimdi bunu geçen bir yerde anlattık. Bir uzman dedi ki, abi bir dakika dedi. Bak haşirde bunları örnek veriyorsun dedi. Toprağa koyduğun fasulye toprakta ölüyor değil mi? Bundan fasulyeler çıkıyor. Ama çıkan fasulye, giren fasulye değil ki dedi. Başka fasulyeler çıkıyor. Fasulye olarak aynı. Ama fert olarak farklı. Yarın bizler öldüğümüzde çıkan insanlar bizimle alakası olmazsa ben yok olmayacak mıyım dedi. Bu da bir yokluktur dedi. Orada bir incelik var. Şu üstad onu da halletmiş. Onu da Mesnevi'den okuduk. Dedi ki, bu bir eczacıydı. Eczacı başında personel müdürlüğü yapmış biri. Bu beyefendi, beyefendi üstad arıyor. Bütün müşkülatı benim halletti. Haşire karşı şüphem kalmadı. Ben haşire inanıyordum. Kendimin çıkacağından endişem vardı diyor. Çünkü bittilerden örnek verilince onlar aynaları çıkmıyor. Benzerleri çıkıyor. Benzeri çıkmak aynısının ölmesi anlamına geliyor. Evet insanlar dirilecek. Ama benim çıkacağım nereden belli? Kendimin, öz. Çok güzel bir soru. Bunu ilk defa ben dinledim. İlk defa bu soruya da muhabbet. Üstad buna cevap vermiş. Ama bu kimin aklına gelebilir? Ben şüphem vardı ama sordu bir tanesi. İstanbul'dan nasip oldu da. İnsanın çok zekileri burada, akılları buraya toplanmış. Üstad diyor ki, evet bitkilerde ruh yok. Kanun var. İnsanlarda ruh var. Dolayısıyla bitkiler ölünce yerine gelen onun aynısı değildir, benzeridir. İnsanlar ölünce yerine benzeridir, aynısı çıkar. Neden? Eğer onlarda da vahdet-i ruhi olmuş olsaydı diyor bitkilerde, bu zamanki, bu baharki meyve geçen sene %100 aynı olurdu. Ruhları olmadığından dolayı nevlerini idare eden kanun onların bir nevi ruhu oluyor, nev olarak aynen çıkıyor, fert olarak misli benzeri çıkıyor. Dolayısıyla bir insan diğer mahlukatın nevi hükmündedir. Onların nevini idare eden kanun, bizde ruh olarak şahsımızı idare ediyor. Yani insanları bir kanun idare etmiyor, her bir insana ayrı bir ruh var. Ayrı bir ruh var. Her bir meyveye ayrı bir kanun yok. Her bir nev'e bir ruh var. Onlar o yani o kanundan ne malanıyorlar? Muhammed kardeş. Mesela din portakal, Washington portakalının nev'ini tek bir kanun idare ediyor. O nev'den ne kadar portakal hepsi aynı kanuna tabi. Her bir portakalın kendine özel bir kanunu yok. Nev'ine şamil olduğundan dolayı o kanun onların baharda ihyaları nev olarak aynen fert olarak benzeridir. Şimdi annemizin rahmindeki çocuğa annenin ruhu mu giriyor? Hayır, ayrı bir ruh geliyor. Ama Washington portakalların hepsine aynı kanun gidiyor. İşte İşte bu sebepten de onlar nev olarak aynen iade edilir, fert olarak benzeri gelir. Bir insan da diğer hayvanın nevi hükmünde olduğundan dolayı her bir insanda kendine ait özel bir ruh olduğu için o insan öldüğünde başka bir insan olarak çıkmaz. O ruhuyla beraber o adama o ruh özel olduğu için aynıyla, cismiyle, ismiyle aynen iade edilir. Şimdi diyelim bir ağacın dalını kestik, aynı ağacı meydana getirirsin. Niye? Nevi, miktar eden kan hepsine şumullüdür. Adamın kolunu kes bakayım, adam çıkar buradan. Çıkmaz. Bu sadece bana aittir. Benim cesedimde o hayat bulur ve nemalanır. Hatta anneden bile çocuğa ruh geçmez. Gıdalar geçer de ruh ayrı olarak gelir. İşte onlardaki nevi haşir, bizde şahsi haşir gibi olacak. Ve bizim şahsi haşirimiz, onların nevi haşri gibi olacak. Nasıl onlar nev olarak aynen geliyor, biz de fert olarak aynen geleceğiz. Bu sebepten dolayı diyor, her bir insan öldükten sonra ismiyle, resmiyle, aynıyla iade edilecektir. Hiç merak etmeyin. Biz ölüp yerimize başkası çıkmayacak. Biz olarak çıkacağız. Bu da haşrin haşiyesidir. Öldükten sonra dirilmeye inanıyoruz. Ama benim çıkacağımın ispatine Üstad bunu Mesnevi Nuriye'de bu anlamda izah ediyor. Dersimiz az kaldı, bitiyor. Dördüncüsü, hadsiz alemi misal gibi gayet geniş alemi melekut ve gayri mahdud sayı ruhrevi alemlere birer mahsulat veya tezyinat veya levazımat gibi onlara münasip şeyler yetiştirmek için şu dar mezrayı dünyada zemin yüzünün tezgahında ve tarlasında Hakim-i Zülcelal zerratı tahrik edip kainatı seyyale, mevcudatı seyyare ederek şu küçük zeminde o pek büyük alemlere pek büyük mahsulat-ı maneviye yetiştiriyor. Yani bu alemi değişken hale getirip atomları tahrik etmekle buradan mana alemine resimler gidiyor, fotoğraflar gidiyor. Şu anda mesela zaman bizim üzerimizden gidiyor değil mi? Zaman gidiyor. Bir günde bir insan zamana ne kadar farklı fotoğraf atıyor biliyor musunuz? Bazen nebat hayat alemine iniyoruz. Yeme, içme, büyüme, gelişme, bitkisel hayat. Onlar gidiyor. His, heves, arzu, korku, iştah, hayvan hayat mertebesinden resimler, potreler gidiyor. Suretler gidiyor. Akıl noktayı nazarından, insanlık nimetinden istifade ediyoruz. Akılla nerelere geldik? Ondan ayrı ayrı fotoğraflar gidiyor. İman, itikat noktayı nazarından ayrı fotoğraflar gidiyor. Yani bir insan akşama kadar belki milyonlarca resim ve fotoğraf mana alemine gönderiyor. Bazen de günahlar, kusurlar, eksikler, noksanlar olarak geliyor. Bir su tabana döşenen levhalara göre renk alır ve gider. Levha kırmızıysa su kırmızıdır, maviyse su mavidir. Ama su renksizdir. Levhaya göre şekil alır. Zaman da bir nehir gibi üstümüzden akarken, bugün bu salonda bu fotoğrafı Allah'a götürürken, başka bir yerde başka bir fotoğraf, başka bir muamele, başka bir resim götürüyor. İşte bunlar bir araya gelerek bizim defterimizi oluşturacak. İnşallah buralar özel kusurlarımızı, husus eksiklerimizi kapatacak. Onlar günah noktasında süflidir, sevaplar ulvidir. Cemaatin şahsi manevisi bizi manen muhafaza edip kurtaracak. Buna güvenimiz sonsuz yani. Evet. Bu cemaat günah işlemeye müsait bir cemaat değil. Ben müsaidim. Nefsim var, hevesim var, arzum var. Bir nur talebesi ölse günah cihetiyle ölüyor. Sevap cihetiyle, cemaatiyle beraber yaşıyor. Evet. Nihayetsiz hazine-i kudretinden nihayetsiz bir seyli dünyadan akıttırıp alem-i gayba ve bir kısmı ahiret alemlerine döküyor. Her gün bir devir yapmakla her bir insanda manevi fotoğrafları, manevi mekanizmaları günahlı veya sevaplı Allah mana alemine götürüp asıyor orada. İşte bununla muhasebeye çekileceğiz. İza suhufu nuşret deyince bir baharda bütün nebatatı bir sayfada gösterdiği gibi bütün insanların amel-i salihası veya şeyleri kerihesi bir sayfada gözlerinin önüne serilecektir diyor. Beşincisi ve sonuncusu. Nihayetsiz kemalat-ı ilahiyeyi, hadsiz celavat-ı cemaliyeyi ve gayetsiz tecelliyat-ı celaliyeyi ve gayri mütenahi tesbihat-ı rabbaniyeyi şu dar ve mahdut zeminde ve mütenahi ve az bir zamanda göstermek için zerrat-ı kemal-i hikmetle, kudretiyle tahrik edip, kemal-i intizamla tavzif ederek mütenahi bir zamanda, mahdut bir zeminde gayrimütenahi tesbihat yaptırıyor. Ya daha fen girememiş buralara. Atomların harekatına bağladıkları neticeler, menfaata taalluk eden mesele üstad bahsetmiyor bile. Ama insanlık beşer burada yoğrulmuş. Burada kilitlenmiş. Buradan başka bir şey düşünemiyor. Yani kainata bakmakla, güneşe bakmakla, ısıtmasından, ışıtmasından başka bir şey düşüncemiz yok. Arabayı nasıl götürürüz? Enerjiyle bunu hesap ediyoruz. Üstad ise güneşe bakmakla Cenab-ı Hakk'ın 16. sözle ilgili, değil mi? Esma-i Hüsna noktasındaki itikada taalluk eden meseleleri anlatmış. O da güneşten istifade etmiş. Şimdi güneşin hayatı olsa, aklı olsa üstattan mı memnun olur? Yoksa enerjilerini koyup da güneşten ışık alıp, ısı alıp suyu kaynatan insanlardan mı memnun olur? O da güneşten istifade ediyor, suyunu ısıtıyor. Üstad güneşten istifade etmiş, iman hakikatlerine nazar insanlar imanı kurtarıyor, ahiretini, emniyetini sağlıyor. Şimdi güneşte şey olsa, akıl olsa, şuur olsa hangi mucitten, hangi kaşiften memnun olur? Hakiki gayesi o. Allah'ın kendine yüklemiş olduğu muradı üstad kaşif olarak ortaya çıkartmış. Güneşe bakmakla Allah'ın varlığını, bildiğini, mekandan münezzeh olduğunu, her yerde hazır nazır olduğunu, birken her işi bizzat yaptığını, biri bir işe mani olmadığını güneşteki misallerle anlatıyor. Ben güneş olsam Seyda'nın bu hayırlı vazifemi çıkarttığımdan dolayı keyfimden raks ederim. Esas gayesi o. Diğerleri olsa da olur, olmasa da. Çünkü niye? Enerjiler daha yeni bulundu. Enerjinin mahsi 100 yıl. 100 yıla kadar güneşten istifade edemedi bu adamlar. Etlerini kuruttular, meyvelerini kuruttular. Güneşin gayesi o mudur ya? Gayesi kurutmak mıdır? Küfrü kurutmaktır. İnansızlığı kurutmaktır. Tefekkürsüzlüğü üstad oraları buldu. Onları ortaya koydu yani. Güneş de üstaddan memnun. İnsanlar memnun olduğu gibi. Gayrimahdut tecelliyatı cemaliye ve celaliye ve kemaliyesini gösterir. Çok hakayki gaybiye ve çok semerat-ı uhreviye ve fanilerin baki olan hüviyet ve suretlerinden pek çok nukuş-u misaliye ve çok manidar nüsucu levhiyeyi icat ediyor. Demek zerreyi tahrik eden şu makasıtı azimeyi, şu ikemi cesimeyi gösteren bir zattır. Yoksa her bir zerrede güneş gibi bir dima bulunması lazım gelir. Daha bu 5 numune gibi belki 5000 hikmetle tahrik olunan zerratın tehavvülatını o akılsız filozoflar hikmetsiz zannetmişler. Buralara nereden girecekler? Nereden anlayacaklar? Bunlar semavi meselelerdir. Bilgisayarlardan, bilimsel gerçeklerden bunlar çıkmaz. Uluhiyetle irtibat vahiyle olur. Vahiyden istifade etmeyen insanlar maalesef kuru kuru malumatla gitmişler. O akılsız filozofla hikmetsiz zannetmişler. Ve hakikatta biri enfüsü diger afakı iki harekatı cezbekârhanede zikir ve tesbih-i ilahi ile mevlevi gibi zikreden ve deverana kalkan o zerreleri kendi kendine sersem gibi dönüp dolanıyorlar, zoom etmişler. İşte bundan anlaşılıyor ki onların ilimleri ilim değil, cehildir. Hikmetleri hikmetsizliktir. Allah rızası için El-Fatiha.